Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 29. Ayrım. Ertesi günü gelinlik seçimine ayırmışlardı. Taceddin'in ve Rıza'nın bu seçimde hazır bulunmaları gerekmiyordu. Ama Fatih Hatun sıkı sıkı tembih etmiş, hem gelinlik kumaşının hem de terzinin parasını sen ödeyeceksin demişti. Celile Hanım ve Behire gelinlik modellerini titizlikle incelediler. Alışılagelmişin dışında beyaz bir gelinlik istiyordu Behire. Anadolu şartları düşünülürse biraz alafranga bir seçimdi bu. Osmanlı'da ilk beyaz gelinlik giyen Sultan II. Abdülhamid'in kızı Prenses Naime Sultan'dı ve Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Bey ile evlenirken bembeyaz gelinliğiyle çıkmıştı saray kapısından. Behire de Naime Sultan'a özenmişti galiba. Uzun kloş etekli, eteklerinin ucu kırmalı, üst bedeni korsajla vücuda oturtulmuş, kısa işlemeli bir pelerinle görünümü zenginleştirilmiş bir model üzerinde karar kıldılar. Seçilen modele uygun sim dokumalı, dökümlü bir ipek kumaşla, pelerin için üstü işlemeli saten kumaştan ve oyalı başörtüsü içinde beyaz krep kumaştan gerektiği kadarını kestirdiler. Kumaşların parasını ödedi Taceddin. İhsan Bey'in tüm itirazlarına kararlı bir tavırla karşı koyarak sarı bir zarfın içine yerleştirdiği terzi parasını kayınpederinin ellerine teslim etti. Bundan sonrası Celile Hanım'la Behire'ye kalıyordu. Taceddin, Rıza ve izin süresi bitmek üzere olan İhsan Bey Keskin'e dönmeye hazırlanıyorlardı. İstanbul macerasının düşündüğünden kısa sürmesi Taceddin'in işine gelmişti. 2 hafta boyunca burada bekleyecek değillerdi ya. İstanbul'u gezip tozmak gibi bir hevesi de yoktu. Tam tersine buralardan uzaklaşmak için büyük bir arzu duyuyordu içinde. Garipti. Keskin'den ayrılınca içini kavuran hasret ikiye katlanmıştı sanki. Trene binerken Patricia ile Ali'yi yanına almıştı oysa. Neredeydiler? Neden konuşmuyorlardı Taceddin'le? Etrafı kalabalık diye mi yanaşmıyorlardı yanına? Evet, evet, en iyisi bir an önce Keskin'e dönmekti. Patricia ile Ali mutlaka orada bekliyorlardı Taceddin'i. Bey evine yaraşır bir düğün. Gün Fatih Hatun'un günüydü. Önce Celile Hanım'la Behir'e dönmüş, 2 gün sonra da eşyalar gelmişti İstanbul'dan. Eşyaların yerleştirilmesi ve diğer hazırlıklar epey oyalamış ve yormuştu hepsini ama her şey tamamdı artık. Düğün için gün sayıyordu Fatih Hatun. Her fırsatta geleneksel adetlerden bahis açıyor, atılacak adımların usulüne uygun olması hususunda dünürlerini uyarmayı ihmal etmiyordu. Celile Hanım ve İhsan Bey onun uyarılarını hoşgörüyle dinliyor, sayılıp dökülen adetlerden hangilerinin kızlarına uygulanacağını merak etmekten kendilerini alamıyorlardı. Behire'nin çeyizinin serildiği gün, eskiden bir hafta sürerdi düğünlerimiz dedi Fatih Hatun. Pazartesi günü düğün odunu getirmek için dağa gidilir, dağdan ilk odunu getirene hediye verilirdi. Salı günü düğün ekmeği pişirilir, çarşamba zengin fakir herkes mutlaka hayvan keser, perşembe düğün yemeği pişirilir, cuma günü de... Neyse ki kısa kesti Fatih Hatun. Artık 3 gün sürüyor düğünler, cumadan pazara kadar. Kınası, kız alması, düğün eğlencesi hepsi içinde. Bu durumdan hayıflanır gibiydi. Celile Hanım da, İhsan Bey de adetlerine, geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bu kadının söylediklerine itiraz edip hevesini kaçırmak istemiyorlardı. Fatih Hatun'a ellerinden geldiğince ayak uydurma kararındaydılar. Tek endişeleri Behire'nin aynı sabrı gösteremeyip isyan bayrağını çekme ihtimaliydi. Düğünden birkaç gün önce Celile Hanım'la İhsan Bey'in yakın akrabaları İstanbul'dan gelmiş, onların gelişiyle düğün telaşı 2'ye katlanmıştı. Hem oğlan evi hem de kız evi hummalı bir faaliyet içinde hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlardı. Cuma günü bayrak yemeği ile başladı düğün. Cuma namazından çıkanlar yanlarında caminin imamıyla beraber Hacı Ali Bey'in evine geldiler. İmamın duası eşliğinde bayrak kaldırma töreni yapıldı. Bayrak kaldırma, düğünümüz var anlamına geliyordu. Türk bayrağını uzunca bir sırağa çektiler. 2 ufak tahta parçası çapraz olarak birbirlerine ortalarından tutturularak sırığın başına çakıldı. Tahtaların 2 ucuna 2 elma, diğer 2 ucuna 2 soğan takıldı. Takılan bu nesneler, düğün bayrağını resmi bayraklardan ayıran tek özellikti. Hazır hale getirilen bayrak evin damına dikildi. Hacı Ali Bey'in evi ana baba günüydü. Dört bir yan davul zurna sesiyle inliyordu. Düğün kahyalığı görevini üstlenen Yahya Bey'in nezaretinde bayrak yemeğine davetli misafirler akın akın gelip bahçeye, taşlığa, evin içine kurulmuş sofralara oturup yemeklerini yiyor, bayrağınız hayırlı olsun diyerek evden ayrılıyorlardı. Düğün sofralarının bereketi, bolluğun ve cömertliğin nişanesi sayılırdı. Bey evi şanına yaraşır bir cömertlikle ağırlıyordu misafirlerini. Dini nikahın kıyılmasına gelmişti sıra. Salona geçti imam. Gelin, damat, iki de şahit gelsin dedi. Dualar eşliğinde kıyıldı nikah. İmama yüklüce bir yolluk verdi Hacı Ali Bey. Hayırlı, uğurlu olsundu. Taceddin ile Behire Allah huzurunda karı kocaydılar artık. Cumartesi günü hem kız evinde hem de oğlan evinde kına gecesi telaşı vardı. Fatiş ve Ümüş Hatun'la kızları ve gelinleri bu gece için günlerdir hazırlanmaktaydılar. Oğlan evinde hazırlanan, üzerinde fındık fıstık, şeker, kına ve mumların bulunduğu gümüş kına tepsisi kız evine gönderildi. Hacı Ali Bey de davul zurna ekibi göndermişti İhsan Bey'in evine. Türkülerle, manilerle karşılandı oğlan tarafı. Celile Hanım ve İstanbul'dan gelip kız tarafını temsil eden diğer kadınlar kapıda bekliyorlardı misafirlerini. Bordo renkli kadife üzerine sırma işlemeli bindallı giydirmişlerdi Behire'ye. Yüzü kırmızı bir duvakla örtülüydü. Bütün misafirler yerlerini aldıktan sonra kayınvalide olmanın gururuyla kendi getirdiği ipek kumaşı yolluk niyetine gelininin önüne serdirdi Fatiş Hatun. Behire yere serilen kumaşın üzerinde yürüyerek Fatiş Hatun'un önüne kadar geldi, elini öptü. Salonun ortasında kendisi için hazırlanmış sandalyeye oturdu. Kına tepsisini getirdiler. Tepsinin üzerinde birisi erkek, diğeri kız çocuğunu simgeleyen iki mum yanıyordu. Amaç gelinin oğlu ve kızı olmasını sağlamaktı. Fatiş Hatun, Behire'nin avucunun ortasına bir altın koydu. Kınacı kadın, ki bu kadının başı bütün, yani başından ayrılık geçmemiş olması gerekirdi, gümüş bir tasın içinde kardığı kınayı Behire'nin eline yaktı. Orada bulunan diğer kadınlar da ellerine kına yaktırırken kına gecelerine has yöresel türküleri ve manileri söylemeye başladılar. Kınayı getir ana, parmağın batır ana, kızın gelin gidiyor, koynunda yatır ana. Ana, ana, güzel ana, kızın misafir kaldı, ne olur bu gecede yanında yatır ana. Gelini ağlatmayı amaçlayan maniler ağlama yerine gülme hissi yaratıyordu Behire'de. Öncesinde bu tür adetlerden sıkıntı duyacağını düşünürken, karşılaştığı her yeni adette enteresan noktalar yakalamaya ve garip bir şekilde içten içe eğlenmeye başlamıştı. İyi ki örtülüydü yüzü. Ağlaması beklenirken gülen bir gelin böyle bir ortamda hoş karşılanmayabilirdi. Bir sonraki manideki gelin gidecek kızın serzenişine kulak kabarttı. Kapınızda kul muydum, pencerenizde ot muydum, bu yıllık da dursaydım, üstünüze yük müydüm? Sadece gelini değil, kız anasını da ağlatmaya yönelikti sözler. Ama Celile Hanım da ağlamaya niyetli görünmüyor, kendisi için söylenen manileri mütebessim bir çehreyle dinliyordu. Kına yakıldı eline, kuşak bağlandı beline, kızım kınan kutlu olsun, anan ağlasın haline. Kına merasiminin bitiminde kız evi damat kınasını aynı tepsiye koyarak davul zurna ekibiyle beraber oğlan evine gönderdi. Tepsinin içine damat kınasının yanına damadın akraba ve arkadaşları kınalı ellerini sarsınlar diye bolca ipek mendil konulmuştu. Kınacıları Taceddin'in sadıcı olma görevini üstlenen Rıza karşıladı. Davul zurna eşliğinde oğlan evindeki erkeklerin ellerine kınalar yakıldı, ipek mendiller bağlandı ellere. Gülündü, söylendi, eğlenildi. Eğlenceye katılmayan, katılamayan tek kişi Taceddin'di. Behire kınalı ellerinden, çevresindekilerin onu ağlatma çabalarından, söylenen manilerden asla rahatsız olmamış, hatta ilginç bulduğu bu geleneksel törenin başrolünde olmaktan memnuniyet duymuştu. Ama Taceddin elindeki kızıl kına lekelerine baktıkça yüreğindeki kızıl yaraların kanadığını hissediyordu. Ve bu kanı durduracak yerde yaralarının üzerine tuz basmanın dayanılmaz acısını yaşıyordu. Pazar günü oğlan evinden başını sadıç kimliğiyle Rıza'nın çektiği bir grup İhsan Bey'in evine gelin almaya gittiler. Fatih Hatun adet olduğu üzere gelinin atın üstünde gelmesinden yanaydı. Ama Behire, Hacı Ali Bey'in evine yaylı arabayla gidecekti. Günler öncesinden konuşup tartışmışlardı bu konuyu. "Ata binmem ben," demişti Behire. "O nasıl söz? Asker kızısın sen," diye karşı çıkmıştı İhsan Bey. Celile Hanım hemen araya girmiş, "Şalvarla, bindallıyla göndermiyoruz kızımızı," demişti. "Giyeceği gelinlik ata binmeye uygun değil." Beyaz gelinliğinin içinde su damlası kadar saf ve duru görünüyordu Behire. Gelinden çok bir masal perisini andırıyordu. Yaylı arabadan inip ayağını evin önündeki mermer zemine bastığında Fatih Hatun elindeki çömleği yere çaldı. Kırılan çömleğin parçaları dört bir yana saçıldı. Ardından bereket simgesi olarak buğday, üzüm ve bozuk para serptiler. Behire'nin başından aşağı, ardından bereket simgesi olarak buğday, üzüm ve bozuk para serptiler Behire'nin başından aşağı. Kurbanlar kesildi, davetliler bey evinde ağırlanmanın gururuyla sofralara kuruldular. Davullar zurnalar susmak bilmedi. Keskin halayı oynadı gençler, kaşık havası, karşılama. Taceddin'i de kolundan tutup kaldırdılar. Oğlunun karşısına geçti Hacı Ali Bey. Zarif ayak hareketleriyle keskin halayının hakkını vererek eşlik etti gençlere. Yatsıdan sonra dualar edilerek gelinle damat, sadıcın refakatinde evlerine uğurlandılar. Pirinç karyolanın köşesine ilişmiş Taceddin'i bekliyordu Behire. Heyecanlıydı, yerinden çıkacakmış gibi coşkuyla çarpıyordu kalbi. Yüzünü örten duvalın arkasında Taceddin'in silüeti belirince soluk alamaz hale gelmişti heyecanında. Taceddin ise damat olmanın omuzlarına yüklediği sorumluluktan ziyade içinde çarpışan çelişkili duyguları yatıştırmaya çalışmaktan yorgun düşmüştü. Ağır adımlarla Behire'ye doğru yürüdü. Fatih Hatun'un yüz görümlüğü olarak takılmak üzere verdiği beşi bir yerdeyi Behire'nin boynuna taktı. Duvağını açtı. Titriyordu Behire, gözleri yerde, ürkek bir ceylan gibi duruyordu karşısında. Garip bir acıma duygusu sardı içini. Yüreğini evlendiği insana açamamanın ezinci. Yanına oturdu Behire'nin. Elini tuttu. Bu tutuşta muhabbet değil, şefkat vardı. Başını kaldırıp Taceddin'e baktı Behire. Korunmaya muhtaç, ürkek bir çocuğun mahcubiyeti vardı bakışlarında. Yüzüne düşen perçemleri parmaklarıyla yana itti Taceddin. Eğilip alnından öptü Behire'yi. "Evine hoş geldin," dedi. "Seni mesut etmek için elimden geleni yapacağım. Bundan kuşkun olmasın." Kendine bile yabancı gelmişti sesi. Bedenine giren bir başka Taceddin konuşuyordu sanki. Usulca saçlarını okşadı Behire'nin. Yüzünü yüzüne yaklaştırdı. Sımsıkı kapadı gözlerini. Bir hıçkırık düğümlendi boğazına. Hem ondan hem de kendisinden kaçmak ister gibi başını Behire'nin göğsüne yasladı. Onun kulaklarına bir şeyler fısıldayacağına uzaklara gönderdi sesini. Duyuramayacağı kadar uzaklara. "Affet beni patrisyam," diye inledi. "Yalvarırım affet." Düğün öncesi ve düğün esnasında karşısına konulan adetler, yapılan geleneksel törenlere hiç itiraz etmeden harfiyen uyumuştu Behire. Ama düğünün ertesi günü yapılacağı söylenen duvak açma törenine sessizce isyan etmekten kendini alamadı. Celile Hanım olmasa, kızını yatıştırmak için onca çabayı göstermese, açıktan açığa dışa vuracaktı belki de isyanını. Çaresiz buna da katlanacaklardı. Duvak töreni, gelinin bekaretinin temizlik ve saflığının tescili anlamına geliyordu. Pazartesi günü öğlene doğru okuyucu denen keskinin yoksul kesimlerinden seçilmiş bir kadın evleri gezerek komşu ve akrabaları gelin evine çağırdı. Öğleden sonra davetliler toplanmaya başladılar. Davetlilerle beraber günün eğlence faslını üstlenen çalgıcılar da geldi. Düğünde olduğu gibi davul zurna değil, ince saz türünden keman, saz ve darbukadan müteşekkil bir gruptu bu. Duvak açmaya sadece kadınlar ve kızlar katılıyordu. Behire artık görümcesi olan Şaziye'nin nezaretinde bir gün önce üzerinden çıkardığı gelinliğini yeniden giydi. Duvağı kapalı olarak davetlilerin huzuruna getirildi. Orta yere konulmuş sandalyeye oturtuldu. Anası babası sağ olan bir oğlan ve bir kız çocuğunun eline oklava verdiler. Çocuklar Behire'nin başındaki duvağı 3 defa açıp kapattı. Üçüncüsünde açık kaldı duvak. Başına nasip açıklığı dileğiyle arpa, buğday, nohut serptiler. Fatih Hatun, Behire'nin duvağını açan çocuklara önceden hazırladığı hediyeleri verdi. Sazlar çalınırken davetliler kalkıp oynuyor, söylenen şarkılara bir ağızdan eşlik ediyorlardı. Gelinin duvağının açılışı ikinci bir düğün gibi kutlanıyordu. İyi de bu kaçıncı düğündü? Neyin töreniydi bu böyle? Behire'nin kafasında hınzırca bir görüş dolandı. O duvak zaten Taceddin'in eliyle açılmamış mıydı? Yeniden açıp kapatmanın, bir gece önce kocasının önünde üzerinden çıkardığı saflığın ve dokunulmamışlığın timsali gelinliği yeniden giymesinin ne anlamı vardı? Behire, Fatih Hatun'un kendisini oradan oraya sürüklemekten vazgeçeceğini sanmakla yanılmıştı. Hacı Ali Bey'in uzak yakın tüm akrabaları, eşi dostu, tanıdığı kim varsa 7 gün boyunca hayırlı olsun ziyareti yaparak soluk almasına fırsat tanımadılar. Bunalmıştı Behire. Celile Hanım da en az onun kadar bizar olmuştu ama belli etmemeye çalışıyordu. Bu kadarla kalsa iyiydi. 7. günün ardından iade-i ziyaretler başladı. Fatih Hatun hayırlı olsuna gelen, hediye getiren herkese iade-i ziyaret yapılmasının şart olduğunu söylüyordu. Aşağı yukarı 1 ay sürdü bu tantana. Yavaş yavaş durulur gibi olmuştu ortalık. Kalabalık dağılınca evini, kocasını, evliliğini daha sıcak duygularla kucaklama imkanı bulabildi Behire. İlk zamanlardaki ürkekliğini üstünden atmıştı. Her geçen gün biraz daha bağlanıyordu Taceddin'e. Düğün döneminin curcunası bir yana, Taceddin'le evlenmekten, keskin gelini olmaktan pişman değildi. Yeni yeni kuruyorlardı düzenlerini. Her sabah Taceddin'i işe uğurladıktan sonra ev işleriyle ilgileniyordu Behire. Fatih Hatun, emektarlarının kızı Kadriye'yi yardımcı olsun diye gelininin yanına vermişti. Becerikliydi Kadriye. Elini sıcaktan soğuğa vurdurmuyordu Behire'nin. Gelin ablam diyerek pervane oluyordu etrafında. Eskisi kadar olmasa da piyano çalışmalarını sürdürebiliyordu Behire. Arada bir Fatih Hatun'la ve annesiyle beraber akraba ziyaretlerine katıldığı oluyordu ama genellikle evde kalmayı, nakışla, dikişle uğraşmayı tercih ediyordu. Celile Hanım da sık sık yokluyordu kızını. İyi ki yakınındaydı annesi. İyi ki annesiyle babasıyla aynı yerde yaşıyordu Behire. Gurbet acısı çekmiyordu hiç değilse. Arada bir İstanbul düşüyordu aklına. Kendine farklı meşgaleler yaratarak aşıyordu İstanbul özlemini de. 29. ayrımın sonu. Sayfa 293. Devamı 30. ayrımda.